Ayrım 16. Yaşanmayan Zaman, Özgürlük Yolları 2, Jean-Paul Sartre, sayfa 124. Bana yaz diyor. Bunu daha önce söylemişti ama zamanı doldurmak gerek. Ne kadar sık yazabilirsen yaz. Çok uzun yazmana gerek yok. Çok uzun olmayacak. Söyleyecek bir şeyim olmayacak. Başıma bir şey gelmeyecek. Başıma hiçbir zaman bir şey gelmez benim. Hem sonra ben onun mektup okuduğunu gördüm daha önce. O önemli, dikkatli, sıkkın hali. Gözlüğünü burnun ucuna iliştiriyor, mırıldanarak okuyor, kendisi dinliyor ve o arada satırları atlamanın çaresini de buluyor. Eh canım sevgilim, sana veda edeyim artık. Bu gece biraz uyumaya gayret et. Evet, tabii, mutlaka bir şeyler bulup söylemek gerek. Ama o pek iyi biliyor ki ben asla uyuyamam trenlerde. Bu sözleri birazdan Cornunini'ye de tekrarlayacaktır. Gitti. Tren tıklım tıklımdı. Zavallı George. İnşallah biraz uyur da dinlenir gene de. Mutsuz gözlerle çevresine bakınıyor. Geniş kenarlı hasır şapkası sallanıyor. Genç bir adamla genç bir kadın yanında durdular. Gitmeliyim artık. Küçük için tabii. Bunu yüksek sesle söylüyor. Genç kadınla genç adam için. Onlar utandırıyor onu. Çünkü ikisi de çok güzel. Ama onlar yanlarındaki genç kadına bakmıyorlar bile. Tabii canım. Güle güle. Artık eve dön. Fırsat bulur bulmaz yazarım sana. Ama gene de 2-3 damla gözyaşı. Neden? Tanrım neden? Kararsız, tereddüt ediyor. Birden kollarını bana uzatabilse, bana seni seviyorum diyebilseydi, bu bir yanlışlık yalnızca. Beni yanlış anladın, seni seviyorum diyebilseydi, soğuk alma sakın. Hayır hayır, hoşça kal. Gidiyor. Elin küçücük bir hareketi, berrak bir bakış ve işte gidiyor. Yavaş adımlarla, güzel dik bedeniyle usul usul salınarak 17:55 geçiyor. Canım sigara içmek istemiyor artık. Genç adamla genç kadın peronda duruyorlar. Onlara bakıyorum. Adamın elinde bir torba var ve Nancy'den söz ediyorlar. O da gidiyor, çağrılmış. Konuşmuyorlar, bir şey söylemiyorlar, birbirlerine bakıyorlar yalnızca. Ve ben ellerine bakıyorum. Parmaklarında hiçbir halka görülmeyen güzel ellerine. Kadın solgun, incecik, siyah saçlarıyla dağınık. Adam boylu ve sarışın, yüzü güneş yanığı rengiyle yaldızlı, çıplak kolları mavi ipek gömleğinden tunç sütunlar gibi çıkıyor. Kapılar gürültüyle açılıp kapanıyor, onlar duymuyorlar bile. Artık birbirlerine de bakmıyorlar. Birbirlerine bakmak zorunda değiller. Onlar içlerinden beraberler çünkü. Paris yolcuları vagonlara! Kadın tek kelime söylemiyor, yalnızca ürperiyor. Adam öpmüyor onu. Güzel çıplak kolları omuzlarından iri elleriyle kavruyor. Bu elleri ağır ağır kollar boyunca indiriyor. Ta bileklere kadar. Bileklerde duruyor. Zayıf ve kırılıverecekmiş korkusu veren bilekler. Bilekleri tüm gücüyle sıkıyor gibi. Kadın ses çıkarmıyor. Bileklerini adamın güçlü ellerine bırakmış, kolları hareketsiz, kımıldamıyor. Yüzü uykuda sanki. Vagonlara! Tren sarsılıyor. Adam basamağa atlıyor. Orada deri halkalara tutunmuş duruyor. Kadın ona dönmüş. Güneş yüzünü bembeyaz bir aydınlığa boğuyor. Gözlerini kırpıştırıyor, gülümsüyor. Bu öylesine sıcak ve geniş bir gülümseme ki, öylesine inanmış huzur dolu, öylesine yumuşak. Olamaz ki. Olamaz bu. Bir erkek ne kadar güzel, ne kadar güçlü olursa olsun, böylesine bir gülümsemeyi yalnızca kendi için, yalnızca kendisine alsın, alsın götürsün. Olamaz bu. O beni görmüyor bile. Yalnızca erkeği görüyor. Gözlerini kırpıştırıyor. Onu bir saniye daha görebilmek için güneşle baş etmeye çabalıyor. Ben gülümsüyorum ona. Onun tebessümüne karşılık verir gibi. Saat 18. Tren istasyondan ayrıldı, güneşe daldı, tüm camlar pırıl pırıl. Kadın peronun taşları üstünde duruyor, küçücük koyu bir gölge. Çevresinde sallanan, çırpınan mendiller var. O kımıldamıyor, mendil sallamıyor, kolları iki yanında, hareketsiz, sarkmış ama gülümsüyor, sanki gülümseyerek sönüyor, yok oluyor. Şimdi de gülümsüyordur mutlaka ama artık tebessümü görünmüyor. Hayır, görünüyor. Kadın orada, genç adam için, bütün gidenler için, benim için. Karım o huzur ve barış dolu evde, evimizde, küçüğün yanında oturmuş, sessizlik ve barış çevresinde yeniden doğuyor ve oluşuyor. Ben gidiyorum, güneş de gidiyor, uzaklaşıyorum, zavallı George. Bari biraz uyuyabilse, gidiyorum ve istasyonun taşları üzerinde kalan küçük koyu renkli bir gölgeye bütün gücümle gülümsüyorum. 18'e 10 geçiyor. Pito, kaset sokağında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Saat 18'de bir randevusu vardı. Kol saatine baktı. 18'e 10 geçiyor. 5 dakika sonra çıkarım yukarı. Paris'in 528 kilometre güneydoğusunda George pencerenin demirine yaslanmış, saman yığınları arasından kayıp gidiyor, telgraf direklerine bakıyor, gülümsüyor ve terliyordu. Pito, bu Allah'ın belası ne halt karıştırdı acaba diye düşünüyordu. Birden şiddetli bir istek, bir anda yukarı fırlamak, kapıyı yumruklayıp, söyleyin ne halt etti, ben o işin içinde yokum diye bağırmak isteği başını döndürdü. Ama şöylece bir dönmekle yetindi oraya. O hava gazı musluğuna kadar gideceğim, yürüdü. Her şeyden önce telaşlı görünmemek gerek. Hatta şimdi buraya geldiği için kendine kızıyor, lanet ediyordu. Antetli bir kağıda yazarak yanıt vermesi gerekti oysa. Madam, görüşmek isterseniz ben her gün saat 10'dan 12'ye kadar büromdayım demesi gerekti. Sırtını döndü ve istemediği halde adımları sıklaştı. Paris, 518 kilometre. George alnını kuruladı. Paris'e doğru kayar gibi gidiyordu. Yan yan, yengeç gibi. Pito, bu boktan bir iş diye düşünüyordu. Ardında trenin gürültüsüyle hemen de koşarak yürüyordu. Ren sokağına saptı, 71 numaraya daldı, 3. kata çıktı ve kapıyı çaldı. Paris'e 638 kilometre uzakta, Hanequin karşısındaki kadının bacaklarına bakıyordum. Bunlar azıcık tüylü, naylon çorap içinde biraz şişman ama güzel bacaklardı. Pito kapıyı çalmış, bekliyordu sahanlıkta. Alnını kuruluyordu. George, travers görüntüleri arasında alnını kuruluyordu. Ne bok yemiş olabilir bu, amma berbat iş ha. Pito yutkunmakta zorluk çekiyordu. Midesi, hele o boş ve guruldayan midesi. Ama Pito başı inatla dikilmiş, burun delikleri açılmış, dimdik duruyordu. Dudaklarını tuhaf bir çarpıtışla büküyordu. O korkunç dudak büküşüyle. Kapı açıldı. Hanequin'in tren tünele girdi. Pito serin ve kokulu bir loşluğa girdi. Hizmetçi kadın, lütfen buyurun dedi. Toparlak ve kokulu bir kadın, çıplak ve yumuşak, kırkında bir kadının taze ve tatlı gevşekliğiyle yumuşak kolları, siyah saçlarının arasında bir tutam beyaz saçıyla Pito'ya doğru yürüdü. Adam onun olgun kokusunu duydu. O nerede? Pito eğildi, kadın ağlamıştı. Hanequin'in karşısındaki kadın bacak bacak üstüne attı ve Hanequin çorabın üzerinden bacağın bir kısmını gördü. Pito o korkunç dudak büküşüyle yüzünü buruşturdu ve sordu. Kimden söz ediyorsunuz madam? Kadın Philip'ten dedi. Pito içinde bir şeylerin yumuşadığını hissediyordu. Belki de kadın güzel kollarını bükerek indirip kaldırarak ağlayacaktı karşısında. Onun gibi bir kadın mutlaka koltuk altlarını tıraş etmiş olurdu. Bir erkek sesi duyarak korkuyla irkildi. Ses yan odadan geliyordu. Şekerim, boşuna vakit kaybediyoruz. Monsieur Pito, odama gelmek lütfunda bulunursa kendisine her şeyi anlatırım. Tuzağa yakalanmıştı. Öfkeden kendini kaybedecekti neredeyse. Hırstan titreyerek girdi, beyaz aydınlığa daldı. Tren tünelden çıkıyordu. Beyaz bir ışık oku pencerelerden içeri daldı. Onlar sırtlarını ışığa vermiş oturuyorlar. Ben tam aydınlıktayım, ışığın ta karşısında. İki kişiydiler. Üniforma giymiş olan şişman adam, ben General Lacaze diye kendini tanıttı. Yanında oturanı melankolik yüzlü bir dev adamı göstererek devam etti. Monsieur Jardi, ruh hastalıkları uzmanı dedi. Philip'i muayene ve tedavi etmesini rica etti kendisinden. George kompartımana girdi ve oturdu. Küçük, ufak tefek bir esmer adam öne eğilmiş konuşuyordu. İspanyola benziyordu daha çok. Patronunuz yardım edecek demek diyordu. Bu çok iyi bir şey. Memurlar ve öteki çalışanlar için çok iyi bir şey bu. Benim belli bir iş yerim yok. Garsonum ben. Bahşiş alıyoruz tabii. Ama işte o kadar. Bunun çok sürmeyeceğini, herifleri korkutmak için gittiğimi söylüyorsunuz. Eh diyelim ki öyledir. Ama bir de bakarsınız 2 ay, 3 ay sürmüş. Bizim karı ne bulup da yiyecek o zaman? General, Philip üvey oğlum bu sabah erkenden bize haber vermeden çıkıp gitmiş. Evi terk etmiş kısacası dedi. Saat 6 civarında annesi yemek odasındaki masanın üzerinde mektubunu bulmuş. Yazı masasının üstünden bir zarf uzatarak otoriter bir sesle devam etti. Açın okuyun rica ederim. Pito mektubu istemeyerek aldı. Bu düzensiz, küçük, pis yazı, sivri sivri harfler, silintiler ve mürekkep lekeleri. Geliyordu. Saatler boyunca bekliyor. Onun odada bir aşağı bir yukarı dolaştığını duyuyordum. Sonra önüne neresi gelirse oraya, yere, sandalyenin üzerine, kapının altına buruşuk, pis ve bu sinek pisliğine benzer yazılarla dolu kağıtlar bırakıyordu. Pito bu yazıları okumadan, sanki bunlar anlamsız ve saçma, göre göre bıkılmış biçimlerden ibaretmiş gibi midesi bulanarak bakıyordu. Bunları asla bir daha hiçbir yerde görmemeyi isterdim. Benim küçük tatlı anneciğim, şimdi dönem canilerin dönemi. Ama ben kurbanlar arasında olmayı arzuluyorum. Belki birazcık acı çekeceksin benim için. Ben bunu da arzuluyorum, Philip. Pito mektubu masaya bıraktı, gülümsedi. Canilerin dönemi dedi. Rambo'nun etkisi korkunç yıkıntılar yaparak sürüyor demek ki. General ona bakıyordu. Biz de az önce bazı kimselerin yapabildiği yıkıcı etkilerden söz ediyorduk dedi. Sonra birden sordu. Oğlumun nerede olduğunu biliyor musunuz? Nereden bileyim? Onu son olarak ne zaman görmüştünüz, Pito? Vay vay vay diye düşündü. Sorgu başladı. Madame Lagaz'a döndü ve yakın bir dost tavrıyla, doğrusu kesin olarak bilemeyeceğim dedi. Galiba 8 gün kadar oluyor. Generalin sesi bu defa yandan çarpıyordu ona. Size niyetinden söz açmış mıydı diye sordu. Pito anneye gülümseyerek hayır dedi. Philip'i bilirsiniz. Aklına eseni, aklına estiği anda yapar. Yemin edebilirim ki dün gece bu sabahki hareketini düşünmemişti bile. General ısrar etti. Peki son görüşmenizden sonra size telefon etti mi ya da mektup falan yazdı mı acaba? Pito tereddüt etti ama el şimdiden işe koyulmuştu. Söz dinleyen, uslu akıllı, yardım etmeye hazır bir el ceketin iç cebine daldı. Sonra karar geldi ve el kağıt parçasını uzattı. Madame Lacaze açgözlü bir ihtirasla atılıp kağıdı aldı. Artık ellerimi hükmedemiyorum ben. Yüz çizgilerine hükmedebiliyordu. Dudaklarını bükerek yüzünü buruşturdu. O korkunç dudak büküşüyle. Bir kaşını hafifçe yukarı kaldırarak bu sabah aldım bunu. Madame Lacaze dikkatle okudu. Lotue embrabundus. Barış için. Tren humurdanarak gidiyor. Vapur sallanıyor. Pito'nun midesi sesleniyor. Kendini zorlayarak ayağa kalktı. Bu mutlu ve haydut demektir diye nezaketle açıkladı Pito. Verlaine'nin şiirlerinden birinin adı. Ruh hastalıkları uzmanı ona kaçamak bir gözle baktı. Biraz tuhaf bir şiir dedi. Bu kadarcık mı dedi Madame Lacaze. Kağıt parçasını parmaklarında evirip çeviriyordu. Evet, ne yazık ki bundan ibaret. Generalin keskin sesini duydu. Daha ne istiyorsun güzelim? Bu mektubu son derece açık ve anlamlı bulmuyor musun? O kadar açık ki, Monsieur Piton'un buna karşı Philip'in niyetinden haberi olmadığını söylemesi bana çok tuhaf görünüyor. Pito ani bir hareketle generali döndü ve üniformaya baktı. Yüzüne değil, üniformasına ve kan beynine çıktı. Monsieur dedi, Philip haftada en az 2-3 kez bana bu çeşit mektuplar yolluyordu. Öyle ki sonunda artık okumaz, okusam da önem vermez oldum. Size özür dileyerek şunu hatırlatmak isterim ki Monsieur, benim Philip'in mektuplarından başka düşüncelerim, işlerim de vardır. Monsieur Pito dedi general, 1937'den beri Pasifist adlı bir derginin sahibisiniz. Bu dergide açıkça savaşın, hatta yalnızca savaşın değil, Fransız ordusunun karşısında görünüyorsunuz. Oğlumla 1937'de bilmediğim şartlar altında tanıştınız, onu da kendi cephenize kazandınız. Oğlum sizin etkinizde subay olduğum için bana, bir subayla evlendiği için annesine karşı affedilmeyecek, hoş görülmeyecek bir tutum içine girdi. Açıktan açığa, herkesin gözü önünde ordu ve askerlik düşmanı olduğunu belli etti. Bugün evimizi terk ediyor, uluslararası krizin en tehlikeli bir döneme girdiği sırada ve bize, kendi gözlerinizle gördüğünüz gibi, barışın kurbanı olmak için bizi terk ettiğini söylüyor. Siz 30 yaşındasınız Monsieur Pito. Philip ise 20. İşte bu nedenle size oğlumun bundan böyle başına gelebilecek her felaketten yalnızca sizi suçlandıracağımı söylerken haksız hareket etmiş olmuyorum. Honey Queen karşısında oturan kadına, ben kendimi anlatayım size dedi. Savaşa gidiyorum kadın. Hii aman tanrım dedi. George garsona bakıyor, onu sevimli buluyordu. Ona, ben de gidiyorum senin gibi demek istiyordu ama cesaret edemedi utandığından. Tren çok sarsıyordu. Tekerlek üstünde oturuyorum herhalde diye düşündü. Pito sert bir sesle, böylesine bir suçlamayı kesin olarak reddederim dedi. Hiçbir sorumluluk kabul edemem. Acınıza saygı duyarım ama bu hiçbir zaman herhangi bir suçu yüklenmemi gerektirmez. Philip Gressigne 37 Eylül'ünde gazetedeki büroma geldi. Bunu kabul ediyorum. Geldi, bize çok şeyler vaat eden güzel bir şiirini getirdi. Şiiri Kasım sayımızda yayınladık. O günden sonra sık sık gazeteye uğrar oldu. Biz kendisine nezaketle artık kendisinden faydalanamayacağımızı anlatmaya uğraştık. Bize göre çok fazla heyecanlıydı ve açıkça söylemek gerekirse onunla nasıl başa çıkacağımızı şaşırmıştık. Kabe etlerinin ucuyla bir yere ilişiyor, çok mavi ve korkutucu gözlerini Pito'ya dikiyor, onun içkisini yudumlayışına, sigarasını içişine bakıyordu, dudaklarının hareketlerine bakıyordu, o sigara içmiyordu, içki içmiyordu. Ara sıra burnuna parmağını sokuyor ya da serçe parmağının tırnağıyla dişini karıştırıyordu ama gözünü ondan ayırmıyor, ısrarla, inatla bakıyordu. Madame Lacasse birden, ama nereye gitmiş olabilir diye bağırdı. Nereye gitmiş olabilir, ne yapıyor, ondan sanki ölmüş gibi söz ediyorsunuz. Sustular. Kadın korkuyla ve kinle dolu bir yüzle öne eğilmişti. Pito sivri yakasının ucundan göğsünün ikiye ayırdığı noktayı görüyordu. General koltuğunda dimdik oturmuştu. Bekliyordu. Bir annenin haklı acısına saygı göstererek birkaç dakika susmayı doğru buluyordu. Ruh doktoru Madame Lacaze'a sanki hastalarından biriymiş gibi yumuşak bir gülümsemeyle bakıyordu. Sonra kocaman, melankolik kafasını salladı. Pito'ya dönerek suçlamayı sürdürdü. Philip'in bütün fikirlerinizi anlamamış, inançlarınızı paylaşmamış olduğunu kabul edelim Monsieur Pito. Ama onun her tür etkiye fazlasıyla açık, çocuk denecek kadar genç bir insan olduğunu ve size büyük bir hayranlıkla bağlı olduğunda siz kabul edin lütfen. Bunda benim suçum yok herhalde. Belki de suçunuz yok ama etkinizi kötüye kullandığınızı inkar edemezsiniz. Pito, rica ederim diye bağırdı. Madem Philip'i muayene etmiştiniz, onun hasta olduğunu bilmeniz gerekir. Doktor gülümseyerek, tam da hasta denemez dedi. Soydan gelen epey yüklü bir sorunlar mirası olduğu muhakkak. Doktor yan gözle generale bakarak ekledi. Babadan gelen arızalar ama tam bir psikopat değildi. Yalnız içe dönük, çevresine uyamayan, tembel ve kendisine gerektiğinden fazla önem veren bir çocuktu. Bu arada tikler, fobiler ve özellikle cinsel yaşamıyla ilgili bazı ters alışkanlıklar vardı tabii. Son günlerde sık sık beni görmeye geliyordu. Uzun uzun konuşuyorduk. Bu arada bana şeyi itiraf etti. Nasıl açıklayabilirim bilmem. Madame Lacaze'a dönerek, bir doktorun fazla açık sayılacak konuşma biçimini affedeceğinizi umarım, dedi. Kısacası sık sık ve düzenli arayla gelen cinsel krizleri oluyordu. Birçok meslek arkadaşım bu krizleri bir sonuç olarak kabul ederler. Ben ise burada bir sonuç değil bir neden görürüm daha çok. Yani tek kelimeyle Philip, Mendos'un tatlı bir deyim kullanarak ergenlik çağındakilerin kararsızlık krizi dediği o yıpratıcı kriz dönemlerinden birini yaşıyordu. Bir yol göstericiye ihtiyacı vardı. Siz kötü bir çoban oldunuz Monsieur Pito, çok kötü bir çoban oldunuz. Madame Lacaze'ın Pito'ya dönük bakışları orada gelişi güzel duruyormuş gibiydi. Ama bunlar taşınması zor ağırlıkta bakışlardı. Pito dürüstçe doktora bakmayı tercih etti. Madame Lacaze'den özür dilerim dedi. Ama madem beni suçluyorsunuz, açıkça konuşmak zorundayım ben de. Ben tanıdığım günden beri Philip'i kesin bir dejenere olarak kabul ettim. Eğer bir yol göstericiye ihtiyacı var idiyse, bu görevi niçin siz üzerinize almadınız? Mesleğiniz bunu gerektirmiyor muydu? Ruh doktoru kederle gülümsedi ve içini çekerek dilin dudaklarında gezdirdi. Genç kadın gülümsüyordu. Kameranın kapısına yaslanmıştı. Tüyleri diken dikendi. Çekici bir ifadeyle gülümsüyordu. Pekala bebeğim dedi kaptan. Akşam 9'da bana gelirsiniz. Sizi ve arkadaşlarınızı rahat ettirmek için ne yapabileceğimizi konuşuruz o zaman. Açık renk ve bomboş gözleri vardı. Yüzü çok kırmızıydı. Göğüslerini boynunu okşayarak gülümsedi ve tekrarladı. Unutmayın, bu gece saat 9'da burada randevumuz var. General Lacaze bana Philip'in anı defterini verdi ve içinden bazı sayfaları okumama izin verdi. Bu itirafları bilmek zorundayım. Meslek icabı tabii. Monsieur Pito, bu yazılardan çıkardığım sonucu size açıklamak isterim. Siz bu bahtsız çocuğa şantaj yapıyormuşsunuz Monsieur Pito. Sizin kendisini beğenmenizi ne kadar kuvvetli arzuladığını biliyor ve bu aşırı bağlılıktan ondan bir takım isteklerde bulunmak için faydalanıyormuşsunuz. Bu isteklerin ne olduğunu açıklamamış. Son günlerde size karşı koymaya kalkışmış ve siz onu öylesine küçük düşürecek biçimde karşılamış, ona öyle ezici bir dille hakaret etmişsiniz ki çocuk derin bir umutsuzluğa düşmüş. Bunların bildikleri bir şey mi var? Ama öfke ağır bastı. Dudaklarını bükerek gülümsedi. Maud gülümsüyor, eğilerek selam veriyordu. Poposu şimdiden kapının dışında, açık ve temiz havadaydı. Gövdesi eğiliyor, selam verirken kameranın sıcak ve kokulu havasına dalıp çıkıyordu. Tabii, tabii kaptan. Tam saat 9'da değil mi? Tamam, tamam. 16. ayrımın sonu, sayfa 132.